Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 6'de 1400 Hicri Kameri, 22 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 27 Aralık 2021 Pazartesi. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Yunanistan arasında devam eden gerginlikler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu, kitabın konumu ve Necubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile 4+1 grubu heyetleri arasında Viyana'da 8. tur görüşmeler bugün başladı. Hatipzade, Şehit Süleymani suikastinin devlet terörü olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Yemen krizinin son bulmasına vurgu yaptı. Türkiye'de Omikron yayılıyor. Irak'ta seçim sonuçlarının iptali davasında red kararı çıktı. Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Şimdi haberler.
İran ile 4+1 grubu heyetler arasında Viyana'da 8. tur görüşmeler bugün başladı. Görüşme öncesi İran, Rusya ve Çin heyetleri başkanları bir araya geldiler. Yaptırımların iptaline ilişkin Viyana'da 8. tur görüşmeler bugün 4+1 grubu ile İran heyetlerinin katılımı ile başladı. İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Ali Bakeri bu görüşmelerden önce Rus ve Çinli mevkidaşları ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Ali Bakeri Ken'e bugün sabah bir heyet başkanında Viyana'ya gitti. Bu tür görüşmelerde Avrupa'da taraflara müzakere masasında daha fazla ciddiyet göstermeleri bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian bugün düzenlediği basın toplantısında çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian 4+1 grubu ile müzakerelerde yeni bir ortak metne vardıklarına işaretle İran'ın petrolünün kolay ve sorunsuz şekilde satılabileceği ve buradan kaynaklı gelirin İran bankalarının hesaplarına yatırılabileceği bir noktaya varmaları gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian bugün düzenlediği basın toplantısında çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Batılıların taahhütlerinin yerine getirilmesi için garantiler elde etme konusuna değinen ve bugün başlayan 8. tur görüşmeleri işaretle bugün 1 ve 15 Aralık belgelerinden okuduğumuz müzakere masasında hem nükleer hem de yaptırımlar konusunda ortak ve kabul edilebilir bir belge var. Yani Haziran 2021 belgesini bir kenara koyduk, yeni ve ortak bir belgeye ulaştık ve bugünden itibaren o ortak belge üzerinde görüşmelerimiz başlayacak diye açıkladı. Dışişleri Bakanı garanti ve doğrulama konusunun bugünkü görüşmelerin konularından biri olduğuna değinerek, bizim için en önemli konu bu sözler altında bir noktaya gelinmesidir ve bu konular başta İran petrolünün kolay ve sorunsuz satıldığı konulardır. Petrolden elde edilen gelir İran'ın banka hesaplarında döviz cinsinden erişilebilmeli ve tüm ekonomik faydalarını farklı sektörlerde kullanmalıyız diye ekledi. Bakan Emir Abdullayan, İran ile Suudi Arabistan arasında 5. tur görüşmelerinin ne zaman düzenlenmesine ilişkin bir soru üzerine görüşmelerin tarihinin netleşmediğini ancak bunu ayarlamaya çalıştıklarını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki İranlılara kolaylıklar sağlamaya odaklandığını da vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı'nın İranlıların ülkeye giriş ve çıkışlarına yanıtı güven vericidir dedi. İran Dış İlişkiler Tarihi 5. Konferansında konuşan Emir Abdullayan, Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki İranlılara kolaylıklar sağlamaya odaklandığını belirterek, Yurtdışı İranlılar Yüksek Konseyi'nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla yapılacak. Bu, yurt dışındaki İranlılar ile ana vatanları arasındaki iletişim yolunda parlak bir gelecek vaat ediyor diye konuştu. Yurt dışındaki İranlıların ülkeye girmek için MİHAK sistemine ulusal kodlarına girerek ülkeye giriş yapmak için gerekli kontrolleri yapabildiklerini kaydeden Emir Abdullayan, güvenlik servisleri ve yargı erkeği ile koordinasyona dayalı olarak Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışındaki İranlıların ülkeye giriş ve çıkışlarına yönelik yanıtı güven vericidir değerlendirmesinde bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor muhterem dinleyiciler. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Amerika'nın Şehit Süleymani'ye yönelik suikastını devlet terörü ve terör saldırısı olarak niteledi. Bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade, Amerika'nın Kudüs gücünün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşişabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e yönelik suikastını bir devlet terörü olarak nitelendirirken, bu suikast Amerika tarafından ve o zamanki Amerikan başkanından doğrudan talimatıyla yapıldı dedi. Bu konudan tabii ki İran ve Irak arasında ortak bir komitenin oluşturulduğuna değinen Dışişleri Sözcüsü Hatipzade, bu ortak komitenin faaliyetleri sonucu iki ülke arasında ortak bir belge imzalandı ve bu konunun takibine vurgu yapıldığı ifadesini kullandı. İran ile 4+1 grubu arasında bugün Viyana'da başlayan yeni tur görüşmeleri dikkati çeken Hatipzade, Viyana görüşmelerinde bakışımız her zaman ileriye dönüktür ve karşı taraflara tavsiyemiz iyi bir anlaşmaya varma azmiyle Viyana'da gelmelidir ifadesinde bulundu. Siyonist rejimin tehditleri hakkında sözcü Hatipzade, Büyük Peygamber 17 tatbikatı işgal rejiminin askeri tehdidine bir yanıtı ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Bakü ziyaretinin son yıllarda ikili ilişkiler çerçevesinde yapılan en iyi ziyaret olarak nitelendiren Hatipzade, bu ziyaret için Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının Tahran ziyaretinin ardından hazırlıkta yapıldığını ifade etti. Hatipzade, Tahran'da düzenlenecek Astana süreci liderler zirvesi hakkında şöyle söyledi: "Bu zirvenin ne zaman düzenleneceği belli değil. Tüm üyeler kesinlikle davet edilecek. Bu görüşmeden önce birkaç ikili ziyaretin yapılmasını planlıyoruz."
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Recep Mescidi, Şehit Hacı Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in 2. şehadet yıldönümü dolayısıyla bu ülkede haftanın sonlarına doğru anma etkinliklerinin düzenleneceğini kaydetti. Büyükelçi Mescidi, anma ve resimlerin bir hafta boyunca Irak'ta düzenleneceğini işaretle, Irak halkı bu hafta boyunca bu büyük şehitlerimizin şehadet yıldönümü için görkemli ve çeşitli etkinlikler düzenlemek için hazırlıklar yaptığını belirtti. Mescidi buna ilaveten Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis için anma merasimleri düzenlemek için Bağdat, Kazım-ı Necef ve Kerbela dahil Irak'ın çeşitli kent ve vilayetlerinde komitelerin kurulduğunu ifade etti. Yetkili bu seneki etkinliklerin daha görkemli ve daha geniş katılımlı olmasının beklendiğini söyledi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi ayrıca bunların yanında bu büyük şehitlerin şehit oldukları Bağdat Havalimanı yakınındaki alanda özel etkinliklerin de tertip edileceğini sözlerine ekledi. Büyükelçi ayrıca Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi El Mühendis'e suikast düzenleyenlerin cezalandırılması için İran yargısının girişimlerini devam edeceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Umman başta olmak üzere tüm bölge ülkelerinin çabalarıyla Yemen krizinin son bulması için gereken zeminin sağlanmasını temenni etti. Ortak Stratejik İstişare Komitesi toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife El Harisi, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Tahran'ın ikili ve bölgesel sorunların çözümü için diyalog ve siyasi çözümlerden yana olduğuna vurgu yaparken, Tahran'ın bölge ülkeleriyle diyalog yoluyla ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti. Görüşmede Bakan Abdullahyan, Umman'ın İran'ın komşu ülkeleri arasındaki özel konumunun altını çizdi. Umman Dışişleri Bakanı Yemen krizinin bir an evvel son bulmasını temenni etti. İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Saltanatı Ortak Stratejik İstişare Komitesi'nin 8. turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakkari ve Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Şeyh Halife El Harisi Başkanı'nda Dışişleri Bakanlığı binasında yapıldı. İki taraf iki ülke arasındaki ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümüne atıfta bulunarak ilişkilerin düzeyinden ve karşılıklı güvenine dayalı olarak geliştirme çabalarından duydukları memnuniyeti diri getirdi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 580 günün ardından İran'da günlük bazında koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaş sayısı 34'e geriledi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1967 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.434'e, vaka sayısı ise 6.186.729'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2.766'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.028.495'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Bu arada Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran'da omikron vaka sayısının 26 kişiye çıktığı bildirildi. Son günlerde COVID-19'un omikron varyantının İran'da tespit edildiği açıklanmıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın böyle bir arzusu var Moskova'da gerçekleşecek açıklaması yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlıkta düzenlediği 2021'e ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye-Ermenistan'ın karşılıklı atadıkları özel temsilcilerin görüşmelerine ilişkin tahvimin belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu şunları kaydetti. Her iki taraf özel bundan sonra tabii özel temsilcilerin telefonla önceden görüşüp ikili yüz yüze görüşme için tarih belirlemesi gerekiyor, yer belirlemesi gerekiyor. Bizim edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı Ermenistan'ın böyle bir arzusu var. Moskova'da gerçekleşecek. İlk toplantının dışında temasların biz doğrudan olmasını arzu ediyoruz. Karşılıklı özel temsilci atadık doğrudan görüşsünler diye. İki ülke arasında karşılıklı charter uçuşlarının yakında başlayacağına işaret eden Çavuşoğlu Ermenistan-Türkiye arasında karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçilerek ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlenmesinin gerektiğini söyledi.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından omikron varyantına ilişkin bir açıklama yayımladı. Koca, kalabalık illerde görülen yeni vakaların %10'dan fazlasının omikron varyantı kaynaklı olduğunu belirterek hatırlatma dozu yarısında bulundu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omikron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlası omikron kaynaklı. Yeni durum hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir notuyla paylaştı. Koca, kalabalık illerde görülen yeni vakaların %10'dan fazlası omikron varyantı kaynaklı olduğunu söyledi.
Türkiye'de yapılan yeni bir araştırma sonuçları, yoksulluk sınırının 13 TL'yi ve açlık sınırının da 4000 TL'yi geçtiğini gösteriyor. Türkiye İş Sendikası'nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı 13.073 TL oldu. Aynı araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 4013 TL olarak belirlendi. Araştırmada büyük kentlerde açlık ve yoksulluk sınırından daha fazla olduğunu bildirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'yı Ankara'ya terörle mücadelede destek vermediği için eleştirdi. Amerikalı Müslüman Çatı Kuruluşları'nın yıllık olarak düzenlediği kongreye katılmak üzere Amerika'da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu'nda Amerika'da yaşanan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik ortaklık perspektifi geliştirecek kadar kritik olduğuna değinen Kalın, ama Türkiye'nin tehdit algısını karşı karşıya kaldığımız tehditleri dikkate almayan, önemsemeyen yaklaşımların da Amerikan yönetimleri tarafından hayata geçirildiğini gördük. Terörle mücadele konusunda özellikle beklediğimiz düzeyde, kapsamda, derinlikte desteği maalesef çoğu zaman göremedik diye konuştu.
Irak Yüksek Federal Mahkemesi genel seçimlerin iptali için yapılan başvuruyu reddetti. Şii gruplar başta olmak üzere Irak'ta birçok siyasi grup 10 Ekim'de Irak'ta düzenlenen erken parlamento seçimlerine geniş şekilde hile karışığını ve sonuçların manipüle edildiğine inanıyorlar. Seçim sonuçlarını protesto edenler Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun tarafsız kalmamakla suçluyorlar. Geçtiğimiz günlerde ve bugün de düzenlenen gösterilere rağmen Irak resmi ajansı haberine göre seçim sonuçlarına ilişkin itirazların değerlendirildi, davada karar çıktı. Mahkeme seçim sonuçlarından iptali için yapılan başvurunun reddine hükmetti. Alınan son karara itiraz yolunun da kapalı olduğu ifade ediliyor. Şii Fethi Koalisyonu'nun lideri Hadi Amiri seçim sonuçlarından iptali için 4 Aralık'ta Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurmuştu.
Siyonist rejim askerleri Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında Filistinli gençlerle çatışarak bazılarını gözaltına aldı. Siyonist rejim askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde Kalendia kampında da birkaç Filistinli gözaltına almaya çalışırken Filistinliler ile Siyonist askerler arasında çatışma yaşandı. Siyonist askerlerin Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu bir Filistinli genç yaralandı. İşgal güçleri ayrıca El-Halil, Nablus ve Ramallah'ın çeşitli noktalarında 8 Filistinliyi gözaltına aldılar. Öte yandan Siyonist işgal rejimin hükümeti 1967'de Suriye'den işgal etmiş olduğu Golan tepelerindeki bir Yahudi yerleşim merkezinde dün düzenlediği haftalık toplantısında bu tepelerdeki Yahudi yerleşimci sayısını 2030'a kadar 2 katına çıkarma planını onayladı.
İsrail basını işgal topraklarında Suudi Arabistan'a askeri teçhizat taşıyan bir uçağa el konulduğunu bildirdi. Siyonist rejim basınında yer alan habere göre işgal topraklarında el konulan uçağın Suudi Arabistan'ın hava kuvvetlerine ait Prens Sultan üssüne askeri malzeme taşıyordu. Kan TV kanalı bu uçağın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan havalandığını ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Silk Way hava yoluna ait olduğunu bildirdi.
Rus birlikleri olası düşman hava saldırısına karşı ülkenin batısında Ukrayna sınırında tatbikat düzenledi. Rus Interfax haber ajansı bu tatbikatta 1000'e yakın askerin görev aldığını duyurdu. Ukrayna sınırına yakın bölgelerde gerçekleşen tatbikata katılan birliklerin sürekli konuşlandıkları garnizonlara dönmeye başladığı aktarıldı. Rusya'nın Ekim ayından bu yana Ukrayna sınırındaki askeri yığının artırması Amerikan ve Batılı müttefiklerin sert tepkisine yol açtı. Rusya, yakın komşusu Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO ile ilişkilerini geliştirmesine ve ittifaka üye olma girişimlerini kendi ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor. NATO'nun Ukrayna ile askeri işbirliğinden vazgeçmesini isteyen Rusya, Amerika ve NATO'nun planlı almayan tatbikatlar düzenlediğini, Rusya'ya karşı sürekli düşmanca eylemlerde bulunduğunu savunuyor. Rusya 15 Aralık'ta çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerini Amerika ve NATO'ya ilettiğini açıklamıştı. İki gün sonra yayımlanan iki ayrı anlaşma taslağında NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair Amerika'nın taahhüdü istendi. Amerika'nın eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri işbirliği yapmaması talep edildi.
Rusya'nın Amerika'dan istediği güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin Rusya'daki yeni yıl tatilinden sonra gerçekleştirileceği belirtildi. Bu, söz konusu görüşmelerin 10 Ocak'tan sonra düzenleneceği anlamına geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov'un YouTube kanalında yayınlanan programındaki açıklamalarında Rusya ile Amerika arasındaki güvenlik garantisi görüşmelerinin Rusya'daki yeni yıl tatilinin bitmesinden hemen sonra gerçekleştirileceği söyledi. Rusya'da yeni yıl tatilinden sonraki ilk resmi çalışma günü 10 Ocak'ta başlıyor. Lavrov, Solovyov Live isimli programdaki açıklamalarını şöyle sürdürdü devlet başkanının, dediği gibi mühim olan üstünde durmaksızın konuşarak sonu gelmeyen tartışmalar içinde tekliflerimizin canına okumamalarıdır. Ki Batı bunu yapmasıyla ünlüdür ve bunu yapmayı çok iyi bilir. Mühim olan bunların olmaması ve tüm bu diplomatik çabaların neticesinde bir sonuç alabilmemizdir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, Kafkasya halkının İran ürünlerine yüksek rağbeti başlığı altında. İran ürünlerinin Güney Kafkasya bölgesinde düzenlenen fuarlarda halka sunulduğundan beri başta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan olmak üzere bölge ülkelerinde İran ürünlerinin satın alınması ve ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulmasına yönelik rağbet göz alıcı şekilde artmış bulunuyor. Amerika'nın İran'a yönelik ağır yaptırımları ve Washington'un İran'ın Avrupa Birliği'ndeki ekonomik ve ticari ortaklarına yönelik baskılarının artması ardından Tahran yetkilileri iç imkanlar ve yerli teknolojiden yararlanmayı gündemine aldı. Bu yüzden Amerika'nın İran'a karşı son 40 yıldaki yaptırımları İran'da yerli sanayi, gıda ve tarım ürünlerinin çeşitli alanlarda üretiminin artmasına sebep oldu. Bu durumda İran kendi iç ihtiyaçlarını karşılamaya ilaveten batılı benzer ürünleri ile rekabet gücüne sahip olan kendi ürünlerini bölge ülkeleri, örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a ihraç etme imkanına ulaştı. İran ürünlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti ihracı ile birlikte bu Müslüman ülke halkı İran ürünlerini eşsiz şekilde olumlu karşıladı. Örneğin İran sonbaharı, İran sobaları bu ülkede büyük bir kitle tarafından kaliteli ürün olarak kullanılmaya başladı ve çeşitli sosyal sitelerde bu üründen duydukları memnuniyeti belirttiler. Garanti ve satış sonrası hizmetler ise Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının sosyal sitelerde İran yapımı çeşitli ısıtıcılardan memnuniyetini bir diğer önemli nedenidir. Bu arada geçen yıl İranlı şirketler Erivan'da düzenledikleri çeşitli fuarlarda Ermeni iş insanlarından olumlu yorumlar almayı başardılar. Bu bağlamda Ermenistan'ın 2021'deki son ticaret fuarı gıda endüstrisi alanında birçok İranlı şirketin katılımıyla Erivan'da düzenlendi. 5 gün süren gıda ürünleri fuarına İran'dan katılan bazı firmaların standları ziyaretçilerin adeta akınına uğradı. Bu konu İran ürünlerinin Ermeni ekonomisinde olumlu bir konum kazandığını ve İranlı şirketlerin ürettikleri kaliteli malları piyasaya sürmeye yönelik sürekli çabalarının verimli ve yapıcı olduğunu gösteriyor.
Her halükarda Dağlı Karabağ sorununun sona ermesinin İran'a ve bölge ülkelerine bölgede ekonomik ve ticari işbirliğini uygun koşullar altında geliştirmeleri için iyi fırsatta sunduğu söylenebilir. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile 800 kilometreden fazla kara sınırını paylaşıyor ve bu konu sınır işbirliğine ve mal alışverişini genişletmek için zemin sağlıyor. İran, Avrasya Birliği üyesi ülkelerle işbirliğini Güney Kafkasya bölgesi ülkeleri aracılığı ile genişletmeyi planlıyor. Bu bağlamda İran ve Ermenistan makamları iki ülke sınırlarında özel bir ekonomik bölge inşa etmek için prensipte anlaşmaya varmışlardır. İran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan için transit geçiş avantajının çok önemli olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Nitekim Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan vatandaşları İran'da mevcut demir yolu ve karayolu güzergahları ile Fars Körfezi ve Umman Denizi'ne ulaşabilecekler. Bu konu Karabağ münakaşasının çözümüyle daha da önem kazanmış oluyor. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının İran yapımı ürünlere olumlu karşılaması ve Ermenistan halkının da düzenlenen fuarda İran gıda ürünleri standını büyük bir ilgiyle ziyaret etmeleri İran'ın iki kuzey komşusu ile ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi için bir başlangıç sayılabilir. Hiç şüphesiz İran'ın başta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan olmak üzere komşularıyla işbirliğini geliştirmesiyle gelecek miyadi yılda 3 ülke arasında daha verimli işbirliğine şahit olunabilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise 8. Tur Viyana Müzakereleri Batı'nın yapıcı tutumu gereği başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti temsilcileri ve 4+1 grubunun İran'a Amerika tarafından uygulanan illegal yaptırımları kaldırmak hedefiyle bugün Viyana'da 8. kez bir araya geldiler. Bu dönem müzakerelerde Avrupalı tarafın daha ciddi şekilde müzakere masasına oturması ve medyatik ortam ve propagandalardan uzak bir şekilde kendi sorumluluklarını yerine getirmek için pratik adımlar atması bekleniyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Perşembe günü batılı taraflara hitaben İran'ın barışçıl nükleer çalışmaları hakkında endişelerinizin bertaraf olmasını istiyorsanız Bercam ile ilgili tüm yaptırımları kaldırmalısınız dedi. Yine bugün Tahran'da düzenlenen 5. İran'ın Dış İlişkiler Tarihi Konferansı'nın kulesinde Viyana'da yeni tur müzakerelere ve karşı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini sınama meselesine temas eden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Yürütülen diyaloglara göre müzakereler yeni ortak belge etrafında yürütülecek. İran'ın cari müzakerelerde sürekli gözetlediği konu ise karşı tarafın samimiyetini sınamak ve güvence talep etmektir. Bu süreçte en önemli konu İran petrolünün kolayca ve hiçbir engelle karşılaşmaksızın satılması ve bedeli döviz olarak İran'ın banka hesaplarına aktarılmasıdır. 7. tur müzakerelerinde İran yaptırımlarının iptali ve nükleer konu olmak üzere iki yeni belge sundu. Böylece 4+1 ile yapılacak yeni müzakere turunda Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ile müzakerelerin İran'ın tutumlarına göre olmasını istedi. Buna göre Viyana altı görüşmelerinde sonuçlandırılan belgeden farklı olarak yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerin temelini yeni bir belge oluşturuyor. İran'ın baskıcı yaptırımlarının etkin bir şekilde kaldırılması konusu İran müzakere ekibinin ana önceliği ve gündemidir. Aksi halde diğer konularda yani nükleer taahhütlere girmek mümkün değildir.
İran meselelerinde uzman olan Fransız Bernard Horka'da göre Tahran yaptırımda konusunun müzakerelerde bir öncelik olması gerektiği yönünde karşı tarafı ikna etmeyi başardı. Zira bu konu nükleer teknik sorunları çözmenin yolunu açıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer meseleye ilişkin görüşlerine Viyana altında kesinleşen bir metinde dile getirdi. İran müzakereci heyetinin açıklamaları ardından karşı taraf nihayet İran İslam Cumhuriyeti'nin kastettiği meselelerin senedin taslağında yazılması ve görüşmeler için bir temel olmasını kabul etti. Uluslararası meseleler uzmanı Rıza Ferici, Rada göre şimdi İran, batılı ve doğulu tarafların umudu önceki tür müzakerelere göre daha da arttı ve her taraftan olumlu sözler duyuruluyor. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti şimdiye kadar hüsnü niyet ve ciddi irade ile nükleer sorumlulukları ile ilgili konuları ilerletirmiştir. Diğer yandan karşı taraf da müzakerelerin devam etmesi ve en kısa zamanda sonuca ulaşmasını istiyorlar. Nitekim Rusya'nın Viyana daimi temsilcisi Mihail Unyanov önceki tur görüşmelerde müzakerelerin hızlı ilerlemeyi amaçladıklarını belirterek çabalarımızı mümkün olan en kısa sürede tercihen Şubat ayı başında müzakerelerin başarı ile tamamlanmasına yönlendirmeliyiz ifadesini kullandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliklerden yola çıkarak son haberleri gözden geçirmiştik. Özellikle Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Yunanistan'a bir mesaj göndermesi ve özellikle bu ülkenin silahlanma çabalarıyla ilgili bir uyarıda bulunmasından yola çıkarak uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Bugün de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gazeteci, yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile. Mehdi Bey, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi savunma alanında yani bir ülke kendi caydırıcı hakkını kullanabilir tabii ki. Yani herkes de tüm uzmanlar bu konuda hemfikir. Ancak şimdi bu caydırıcılık nasıl olmalı? Acaba özel bir durumu, özel bir efendim özelliği mi olmalı acaba? Yani başka bir ülke kendisine karşı bir tehlike sanmasın diye. Böyle bir kural falan var mı bu alanda acaba?
Şimdi tabii ki ülkelerin, yani her ülkenin kendini öz savunma hakkı vardır. Bu aynı zamanda evrensel bir haktır. Yani her insanın dahi, doğanın dahi kendini savunma şeyi vardır. Devletlerde de bir saldırı durumunda tabii bunu gerçekçi biçimde ileri sürüp ispatını geliştirmesi kaydıyla kendini savunacak bir silahlanmanın gelişmesi bu uluslararası anlaşmaların da imkan verdiği bir husustur. Ancak Türkiye-Yunanistan ilişkileri adeta yani bir anlık bir saldırı beklentisini verebilecek bir hava zaman zaman yaratılıyor. Şimdi böyle olduğu zaman elbette ki bir hamle bir taraf bir hamle yaptığı zaman diğerinin kendini savunma hakkı vardır. Kendini illaki savunacaktır. Bunun arka planına baktığımızda yani Türkiye'nin arka planında pek birileri görünmüyor. Evet, NATO üyesi ancak NATO tarafından ciddi eleştiri alan bir ülke. S-400'ler konusu başı başına bir sıkıntı ve kriz durumuydu. Yunanistan'ın savaşı, yani Yunanistan'la bir savaş havası ortaya çıktığında ise birden sesi soluğu kesildi. Tabii bu çünkü şöyle bir durum vardır. NATO üyeleri arasında bir savaş, bir gerginlik, bir çatışma durumu olduğunda NATO hemen müdahale ediyor. İkisinden birini destekliyor, diğerini atıyor. Bu durumda da ortaya çıkan gerçeklik NATO'nun daha çok Yunanistan'ı desteklediği, onu işte üslerini adalarda geliştirdiği, aynı zamanda yeni üsler kurduğu, yeni silahlar getirdiği, silahlanma alanında ilişkileri sıklaştırdığı ve Yunanistan'ın bir gerçekliği var. Yani Avrupa Birliği'nin bir üyesi, Avrupa'nın sınırı. Yani o Yunanistan artık tek başına bir devlet değil, o Avrupa'dır yani. Şimdi buna karşı Türkiye ne yapacak? Türkiye neye sarılacak? Diğer yandan adalar konusunda ciddi tartışmalar var. Kıbrıs konusunda son derece ciddi tartışmalar vardır. Şimdi bunlar göz ardı edilecek şeyler değil. Nihayetinde Türkiye'nin elbette izlenen şey mevcut haliyle devam etmesi stratejik olarak zayıflamayı getiriyor. Gerek Yunanistan'a karşı, gerek işte demokratikleşme konusunda, sorunların çözümü konusunda stratejik olarak gittikçe zayıflayan bir süreç izliyor. Yani Türkiye'nin yararına, Türkiye'nin çıkarına bir dış politika izlenmediği görülüyor. Şimdi böyle olunca elbette sıkıntılar nereye kadar gidecek? Gittikçe zayıflamaya dönük. Şimdi böyle olunca illaki varacağı nokta başta Türkiye'nin iç sorunlarının çözümü noktasında bir demokratik perspektifin öne çıkması zorunludur. Nihayetinde varılacak nokta bu olacaktır. Çünkü yani bir ülkede eğer ki Avrupa Birliği'ne girmek isteyen bir ülkede cezaevlerinde hastalıktan dolayı insanların cenazeleri çıkıyorsa ve bir partinin eş başkanları cezaevinde bulunuyorsa, milletvekilleri cezaevinde bulunuyorsa burada söylenecek çok fazla bir şey de olmaz, inandırıcı olmaz başta yani. Bu noktalarda ciddi bir kendini gözden geçirmenin olması zorunluluğu vardır. Bu açıdan Yunanistan'la krizin de yine çözüm noktasında Türkiye'nin demokratik perspektifinin hayata geçmesi şart görülüyor ve bu olmadan da Türkiye'de ciddi bir yaklaşımlar ortaya çıkmayacağını belirtebiliriz.
Evet, Mehdi Bey, şimdi son soru olarak soruyorum. Son günlerde Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili bir haber geldi. Sizin de belki dikkatinizi çekmişti. Türkiye ile ilgili tüm üyelik müzakerelerin askıya alındığı, yani bu yılda bu haberin yayınlanması Türkiye'yi şoke etti. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu tutumu Türkiye ile ilgili sizce Yunanistan'ın tavrını etkiliyor mu? Türkiye karşı kendi adımlarında Avrupa Birliği'nin kararlarına uyarak mı politika izliyor Türkiye karşı? Bununla ilgili herhangi bir fikriniz var mı?
İllaki birbirini etkiliyor. Yani bir ülke ciddi bir dış politika gidiyor. Dış politikada o ülkenin diğer ülkelerle çelişkilerini, iç yapısındaki yaşadığı çelişkileri elbette ki yakından gözlemek, ne kadar bilgi donanımıyla bu gerçekleşirse illaki izlenecek politikanın başarısı o zaman daha sağlıklı olacaktır. Yakından ilişkisi vardır tabii ki. Avrupa dedi ki Avrupa Birliği ile Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları var. Çok ciddi sorunları vardır. Ve ilginçtir yani Türkiye ısrar ediyor bu çözümsüzlükte. Çünkü yani insan hakları alanında, demokrasi alanında işte Avrupa'nın istemleri var mesela. Israrla Selahattin Demirtaş'ın hemen bırakılması konusu gündeme gelmişti. Bunda aksini ısrar etmenin yani elbette ki Türkiye'ye kazandıracak bir yönü yoktur. Bu gittikçe demokratikleşme konusunda bir sıkıntı yaratır. Demokratikleşmeyi askıya aldırır. Böyle olduğu zaman tabii bunların sonucu olarak Türkiye Avrupa Parlamentosu'ndan atılma durumu bile dillendirilmişti yani. ve üyeliği askıya alma, ondan sonra daha ciddi yaptırımlar gündeme geleceği zaten belirtilmişti daha önceden. Çünkü Serafin Demirtaş'ın hemen bırakılması gerektiğini belirtirken buna karşı Türkiye ayak sürerken Avrupa Birliği'nden bir açıklama olmuştu. Yani bunun yaptırımları olacaktır. Bunun örnekleri de vardır yani dünyada. Bu kabul edilecek bir şey değil. Şimdi böylesi yani demokrasi konusunda bir uzaklaşmayı yaşayan bir ülkede tabii ki başta kendi kendini yani yemeye başlar deyin yerindeyse. Doların, euronun fırlaması zaten başlı başına ayrı bir gündem. Böyle olduğu zaman yani Türkiye durduk yerde dış borçları katlanıyor. Böyle bir duruma gelmiş. Bu noktada baktığında muhalefetin de çok radikal çözüm perspektifleri olmadığı görülüyor. Yani demek istediğim, Türkiye içten eğer ki demokratikleşme adımlarını atmazsa çok daha ciddi sıkıntıları yaşayacağını belirtebiliriz. Bunu görmek için de çok daha maharetli olmaya gerek yok.
Doğru. Efendim, katıldığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Sağ olun.
Sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye-Yunanistan arasındaki yaşanan gerginlikler konusu etrafında uzman konuğumuz gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü yayınımızda röportajımızın ikinci ve son bölümünü dinlediniz konuyla ilgili. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde Siyonist rejim medyasının İran'ın İHA gücüne dikkat çekmesi, IMF'nin en yeni raporunda İran İslam Cumhuriyeti'nin 2021 yılında gayri safi milli hasılada bölgede birinci sıraya yerleştiğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri'nin İran'ın savunma gücüne dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, İran milletinin çıkarlarını savunmak silahlı kuvvetlerin en büyük kazanımı olduğunu vurguladı. 17. Büyük Peygamber tatbikatının başarılı bir şekilde sona erdiğini açıklayan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Tengsiri, tatbikat milli iktidar ve muharebe gücünün barış ve güvenliğinin sağlama ve koruma doğrultusunda önemli bir etken olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Amiral Tengsiri 17. Büyük Peygamber tatbikatının başarılı bir şekilde sona ermesini, İslami İran'ın karada, denizde ve havada en zor işleri yerine getiren ve İslami İran halkının huzur ve güvenliğini sağlayan en iyi evlatlarına borçlu olduklarını vurguladı. 17. Büyük Peygamber askeri tatbikatı 20 Aralık tarihinde İran'ın güneyinde Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve kıyı eyaletlerin kara sularında başladı. Tatbikat 24 Aralık'ta sona erdi.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlenmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde komşu ülkelere ihracata dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Uluslararası Fuarlar Anonim Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Zamani, komşu ülkelerde ticari etkinlikler düzenlemenin bölgeye ihracatı en az %30 arttırabileceğini söyledi. Öte yandan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatimi Emin de dış ticaretin sorumlusu olarak önümüzdeki 4 yıl içinde ihracatın 35 milyar dolar, ülke ticaretinin ise 70 milyar dolar artmasını tahmin etti. Bu yılın ilk yarısına ait ticaret istatistikleri İran'ın 15 komşu ülkeyle 22 milyar 588 milyon dolar değerinde 47 milyon tondan fazla mal ticaretini yaptığını gösteriyor. Bu istatistiklere göre 3 milyar 840 milyon ile Irak, 2 milyar 308 milyon ile Türkiye, 2 milyar 243 milyon ile Birleşik Arap Emirlikleri, 999 milyon ile Afganistan ve 544 milyon dolar ile Pakistan, İran mallarının ilk 5 ihracat noktası oldu. Öte yandan ithalat alanında 7 milyar 305 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 2 milyar 435 milyon dolarla Türkiye, 639 milyon dolarla Rusya, 499 milyon dolarla Irak ve 270 milyon dolarla Umman komşulardan gerçekleşen ithalatta ilk 5 sırada yer aldı.
Hemşire gazetesinde İran'ın son askeri tatbikatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Euro Asian Times haber sitesi İran İslam Cumhuriyeti 17. Büyük Peygamber tatbikatı ile Tel Aviv ve müttefiklerine güçlü bir mesaj gönderdiğini yazdı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu tarafından düzenlenen 17. Büyük Peygamber tatbikatı hakkında bir rapor yayımlayan Euro-Asian Times haber sitesi, İran bu tatbikatla Tel Aviv ve müttefiklerine çok güçlü bir mesaj gönderdiğini belirtti. Euro-Asian Times korsan İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldıracağını iddia ederken, Tahran'da buna karşılık vereceğini ortaya koyduğunu, İran, Fars Körfezi'nde düzenlediği tatbikatla nükleer tesislerine saldırıldığı takdirde nasıl güçlü bir şekilde karşılık vereceğini gösterdiğini vurguladı. Söz konusu haber sitesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun 16 balistik füzeyi eş zamanlı ateşlemesini İranlı komutanların belirttiğine göre Siyonist İsrail rejimine bir uyarı niteliğinde olduğunu kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konum isimli dizi sohbetimizin 10. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Güneybatı Asya bölgesindeki ülkelerin savunma sanayisini ve ekonomik yönlerini ele alacağız.
Bildiğiniz gibi Güneybatı Asya bölgesi siyaset ve ekonomi dünyasının en hassas bölgelerinden biridir. Geçmişte farklı medeniyetlerin oluşum merkezi olan bölge, bugün siyasi krizlerin ve kanlı çatışmaların yeridir. Bölgenin siyasi tarihi, Güneybatı Asya bölgesindeki pek çok ülkenin bir asır öncesine kadar var olmadığını gösteriyor. Bu ülkeler, büyük ölçüde İngiltere ve Fransa gibi sömürgeci güçlerin çıkarlarına uygun olarak kurulmuşlardır. Bu nedenle Güneybatı Asya ülkelerinin çoğu, İş güvensizlik yaşamanın yanı sıra genellikle bölgeler arası ülkeler tarafından yaratılan ve körüklenen sınır çatışmalarına da tanık oluyoruz.
Zengin maden ve enerji kaynaklarının varlığı, üç kıta arasındaki önemli ve stratejik ekonomik politik iletişim yollarının ve limanların varlığı ve nihayetinde Güneybatı Asya'nın potansiyel pazarları, sömürgecilik geçmişine sahip bölgeler arası ülkelere gerekli teşvik kaynağını sağlamış ve savaşın gölgesinde çıkarlarını garanti etmeleri yoluna sokmuştur.
Güneybatı Asya ülkelerinin askeri endüstrisine baktığımızda, bu ülkelerin gelirlerinin büyük bir bölümünün batılı silah üretici ülkelerden silah almaya harcandığını görüyoruz. Güneybatı Asya'da ve özellikle Fars Körfezi bölgesinde askeri harcamaların hacmi gayri safi yurt içi hasılasının yüksek bir yüzdesini oluşturuyor. Bölgedeki hükümetlerin çoğu yerli silah endüstrilerine sahip değiller. Bu ülkelerin askeri kabiliyetleri batılı tüccarlar tarafından yapılan silah ithalatına bağlıdır. Amerika, Güneybatı Asya'ya en büyük silah ihracatçısı yapan ülkedir. Silahların çoğu Amerika tarafından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Irak, Siyonist Rejim, Kuveyt, Umman ve Türkiye'ye sağlanıyor. 2015'ten 2019'a kadar dünyanın silah ithalatında en büyük paya sahip ülkeleri listesinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri yer almıştır.
Silah ticareti Amerika Birleşik Devletleri gibi silah üreten ülkelerin ekonomik büyümesinin bileşenlerinden biridir. Dünya çapında her gün binlerce ölümle sonuçlanan kontrol edilemez bir ticaret söz konusudur. Bu ticaretin kârları zengin ülkelere giderken yıkıcı sonuçları esas olarak gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor. Uluslararası uzmanlara göre dünyanın çeşitli dönemlerinde batılı politikacılar farklı bölge ülkeleriyle sözleşmeler yaparak silahlarının satışına pazarlar bulmak için dünyanın çeşitli yerlerine uğruyorlar.
Güneybatı Asya bölgesinde silahlanma yarışının tırmanması bu iddianın kanatıdır. Örneğin Saddam Hüseyin'in kuvveti işgali ve Amerika liderliğindeki koalisyonun Irak'ı işgali, Fars Körfezi ülkelerine askeri üsler ve silah depolarının korunması dahil olmak üzere Batı ile özellikle Amerika ile askeri ittifaklara girmeye teşvik etti. Amerika'nın terörle mücadele bahanesiyle Afganistan ve Irak'ı işgali ve bölgeye çıkarması, Suriye krizi ve IŞİD'in yükselişi, Batı'nın bölgedeki varlığını pekiştirme senaryosunun bir parçası olmuştur. Batı ülkeleri için Güneybatı Asya'da güvensizlik yaratmanın en basit yolu askeri ürünlerini bölgedeki hükümetlere pazarlamak ve satmaktır.
Fars Körfezi ülkeleri her yıl Amerika'dan milyarlarca dolar değerinde gelişmiş askeri teçhizat satın alıyor. Bu ülkeler tarafından balistik hava savunma füzeleri, saldırı helikopterleri, gelişmiş fırkateynler ve tank savar füzeleri, çeşitli güdümlü silahlar gibi satın alınmış ve bunun için yüz milyarlarca dolar harcanmıştır. Halbuki bu fahiş maliyetler ve harcamalar bölgede bile halkın yaşam standartlarını yükseltmek, refah ve ekonomik üretim göstergelerini yükseltmek için harcanabilirdi. Ama ne yazık ki bölge ülkelerine tahribat ve yıkımdan başka bir getirisi olmadı.
Irak, Suriye ve Yemen'deki savaşları finanse eden ülkelerin kazanımı, altyapıların yıkılması, insanların öldürülmesi ve güvensizlik yaratılması ve nihayetinde bu ülkelerin büyüme ve gelişmelerinde yavaşlamadan başka bir şey olmamıştır. Uluslararası Ekonomik ve Sosyal Komisyon'un raporuna göre Suriye ekonomisi 8 yıl savaşı sırasında 440 milyar dolardan fazla sermaye ve gayri safi yurt içi hasıla kaybetmiştir. En çok da konut, madencilik, ulaşım, güvenlik, üretim, elektrik ve sağlık sektörleri zarar görmüştür. Suriye içinde ve dışında 12 milyon insan yerinden edilmiştir.
Bölgenin bugünkü gerçeği, Fars Körfezi ülkelerinin devasa silah maliyetlerinin onlar için başarı getiremediğini gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Yemen'in işgali sırasında modern savunma teçhizatına sahip olmalarına rağmen neredeyse birkaç gün içinde kazanacaklarını düşündüler. Ancak Yemen Savaşı'nın başlamasından birkaç yıl sonra sadece ülkeyi işgal edememekle kalmadılar, aynı zamanda acı çekmeye başladılar. Ağır kayıplar verdiler. Öte yandan Yemen halkı savaşı Suudi Arabistan topraklarını ve hatta başkentine kadar sürüklemeyi başarmıştır. Ne yazık ki bölgedeki bazı ülkelerin askeri tesisleri ve teçhizatı Batı'nın saldırgan ve baskıcı cephesine karşı kullanılmak yerine dosta yönelmiştir.
Güney-Batı Asya bölgesi dünya ekonomik etkileşimlerinde ve siyasi denklemlerinde çok etkili bir rol oynadığı sürece Batılı sömürgeci güçlerin bölgedeki müdahaleci ve saldırgan politikaları da azalmayacaktır. Bu nedenle büyüyen ve dengeli bir ekonomiye ulaşabilmek için bölge ülkelerinin öncelikle sömürgeci güçlere karşı güvenliklerini sağlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda savunma sanayilerine önem verilmesi bir zorunluluktur.
İran'ın gelişen sanayileri arasında İslam devriminin zaferinden sonra ülkenin savunma sanayisinin ürünleri nitelik ve nicelik olarak önemli bir büyüme ve sıçrama yaşamıştır. İran İslam Cumhuriyeti en başından beri düşman hükümetlerinin her türlü komplolarıyla karşı karşıya kalmış ve askeri saldırı tehdidi bunlarda en yaygın olmuştur. Irak Baas rejiminin saldırısı ise bu komploların en büyüklerinden biridir. Bu nedenle düşmanlıklarla başa çıkmak için güçlü bir silahlı kuvvete sahip olmak gerekir.
Siyasi literatürde caydırıcı bir güç olarak yorumlanan şey budur ve İslami düzenin en önemli Kur'an'ı hedeflerinden biridir. Enfal suresi 60. ayette Allah, Müslümanlara her türlü silah ve kolaylıkları sağlayarak düşmanlara karşı kendilerini güçlendirmelerini emrediyor ve şöyle buyuruyor. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın.
Son 10 yıllarda İran İslam Cumhuriyeti savunma sanayisine yatırım yaparak ve İran'ın toprak bütünlüğünü korumak ve savunmak için iç gücüne güvenerek askeri gücünü artırmaya çalıştı. İran'ın savunma sanayisini bölgedeki diğer ülkelerden ayıran şey, İran'ın savunma sanayi alanındaki farklı stratejisidir. Ülkelerin askeri gücünün ölçülmesinde en önemli bileşenlerden biri, savunma teçhizatı üretimi ve askeri bilgi birikimine sahip olmalarıdır.
İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki askeri bilgi ve askeri teçhizatın tasarımı ve üretimi açısından önde gelen ülkelerden biridir. Günümüzde balistik füzeler, deniz seyir füzeleri, kara seyir füzeleri, hava savunma füze sistemleri, çeşitli radarlar, keşif İHA'ları, bireysel teçhizat, askeri gemiler ve benzeri alanda birçok hassas ve önemli savunma ürünü üretmiştir. Bu teçhizat ve ürünler yerli uzmanlar tarafından tasarlanmakta ve üretilmektedir. Uluslararası merkezlere göre 2019'da İran'ın askeri bütçesi bu yıl Suudi Arabistan'ın askeri bütçesinin 1/4'ine yakınmış. Bu da İran'ın yerli kabiliyetler sayesinde ne kadar tasarruflu gelişeceğini gösteriyor.
Global Firepower Merkezi 2020 raporunda çeşitli ülkelerin askeri yeteneklerini değerlendirdi. Çalışma, gelişmiş ekipman ve teknoloji, askeri, kara, deniz ve diğer askeri ve savunma yeteneklerinin yanı sıra ekonomik olanaklar, finansal istikrar ve doğal kaynaklar dahil olmak üzere 55 bileşen göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Bu değerlendirmeye göre İran, dünya askeri güçleri arasında 14. sırada yer aldı ve Asya'da 5. sırada yer almayı başardı. Böylece İran, Suudi Arabistan, Siyonist rejim, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak, Katar, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan ve Umman gibi ülkelerin üstünde yer aldı.
Bazen fırsatlar ve olanaklar, etrafında ekonomik yakınlaşmalar oluşmakta, bazen de ortak tehditler ülkelerin yakınlaşmasına ve ortak çalışmalarına neden olabilmektedir. Güneybatı Asya bölgesinde batılı askeri güçlerin varlığı bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdittir. Elbette bölge halkının çıkarları hiçbir zaman bu ülkelerin çıkarları ile örtüşmeyecektir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma politikası bölge ötesi düşmanlara yöneliktir. Yıllar içinde görüldüğü gibi saldırganlık, güvensizlik ve dış düşmanların komplolarına karşı İran hep Irak ve Suriye gibi bölgedeki farklı ülke halklarının yanında olmuş ve savunma alanında askeri imkanlarını sağlamaktan çekinmemiştir.
Değerli dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce bizleri parstoday.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin 46. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde sansür ve yasaklar üzerinde duracağız.
Dünyada Eylül ayının son haftasına Yasaklanmış Kitaplar Haftası deniyor. İlk olarak 1982 yılında Amerikan Kütüphane Derneği ve Uluslararası Af Örgütü tarafından bu haftada başlatıldı. Amacı ise kitap, Kamuoyunun dikkatini dünya çapında sansür ve kitapların yayınlanmasını yasaklamanın tehlikelerini çekmektir. Sansür tüm tarihte ve tüm ülkelerde, hatta dünyanın en büyük demokrasilerinde bile olmuş ve yaşanmıştır. Sansürü farklı dönemlerde bir ülkede hassas bir fenomen haline getiren şey, sansürün yasal ve yaygın olması, uygulandığında faillerinin keyifli tavırları ile harmanlanması ve dayanılmaz bir biçime girmesidir.
Son yıllarda farklı ülkelerde sansürlenen kitapların listesine bir göz atarsak şaşırmamak elde değildir. Öfke Salkımlarından Hayvanat Kalesi'ne, Portakal Kurabiyesi'nden Rüzgar Gibi Geçti kadar ve diğer kitaplardan çok daha fazlası bu yasaklara tabi tutulmuştur. Bu kitaplardan herhangi birinin tarih boyunca sansürlenmesi veya yasaklanmasının her zaman bir nedeni olmuştur. Bazıları siyasi nedenlerle, bazıları sosyal veya ahlaki nedenlerle, bazıları da dini nedenlerle yasaklanmıştır.
Sansürle ilgili ilk tarihsel belge Platon'un incelemeleriyle ilgilidir. Hem cumhuriyette hem de yasalarda bu sınırın kesin ve açık bir formülünü sağlayan kuralları açıkça görmekteyiz. Platon, Ütopya'da veya kentte düşünce, sanat ve edebiyat üretimini denetleyen düzenlerin olması gerektiğini ve onların izin ve onayını almadan hiçbir eserin yayımlanmaması gerektiğini söylüyor. Bir adım daha ileri giderek ideal toplumdaki yazar ve sanatçıların yaratıcı olmaya ancak sadece yöneticilerin doğru bildiği alanlarda kültürel ürünler üretmeye zorlanmasını emrediyor. Sonuçta Platon'dan günümüze dek Platon'un yazılarını örnek almaya çalışanlar tarafından birbirini takip eden bir dizi çabalar söz konusudur. Sohbetimizin devamında bazı ünlü kitaplardan ve etraflarında yaşanan bazı maceralardan bahsetmek istiyoruz.
George Orwell'ın Animal Farm veya Hayvanın Çiftliği adlı kitabı listenin başındadır. George Orwell'ın ayrıca 1984 ve Hayvanat Kalesi romanları Amerika'daki kilise ve dini okulları tarafından da yasaklandı ve hatta Soğuk Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri bunların gösterilmesini bile engelledi. Ayrıca Amerikan Karşıtı Faaliyetleri Araştırma Komitesi, yazarın siyasi eğilimleri ve eserlerinin içeriği nedeniyle tüm eserlerini de yasakladı.
John Steinbeck'in Gazap Salkımları, diğer tüm çalışmalardan daha fazla sorgulanan ve denetlenen kitaplar listesinde yer almaktadır. En fazla denetlemelere maruz kalan eserlere sahip olan bir yazardır. Steinbeck'in eserleri yayınlandıktan sonra Amerikan Birleşik Devletleri'nde defalarca saldırıya uğradı ve okullarda okunması ve okutulması yasaklandı. Ohio eyaletindeki bir kütüphane kitabı izleyiciler için uygun bulmadı ve halka erişimini kısıtladı. Romana yönelik yasaklar 2000 yılına kadar devam etti ve roman hakkında şikayetler yapıldı. Hatta filmi Amerikan siyasi sistemini devirme girişimi olarak nitelendiren bir muhalefet aracı olarak sayıldı.
Harriet Beecher Stowe'un Tom Amca'nın Kulübesi kitabı kölelik yapısını ve eşitlik iddiasında olan bir ülkenin kalbindeki sorunları ele aldığı için başından beri tartışmalıydı. Roman hem köleliği mahkumiyeti hem de eşitlikle ilgili olduğu için oldukça meydan okuyucu bir eserdi ve sürekli denetimlere ve baskılara maruz kalıyordu. Hatta kiliseye yöneltilen bazı eleştiriler nedeniyle romanın okunması bile yasaklanmış ve küfür olarak yorumlanmıştır.
Tahran Radyosu.
Avrupa'da da yıllarca yazarlar üzerinde baskı ve kitap yasakları devam etti. Erik Maria Ramelko tarafından yazılan Batı Cephesinde Bir Haber Yok 1928'de Almanya'da yayınlandı ve bir eleştiri dalgasına yol açtı. Kitap 2 yıl sonra yasaklandı ve Nazi Almanya'sının alevlerine kurban gitti. Aynı zamanda kitap Avusturya'da da yasaklandı ve Çekoslovak kütüphanelerinden toplandı. Bu kitabın çevirisi İtalya'da yasaklandı ve Amerikan Birleşik Devletleri'nde yayınlanmasına rağmen değiştirildi. Savaşa kışkırtmaya karşı çıkan kitap savaş karşıtı bir çalışma olarak adlandırıldı. Amerikalı yayıncılar bu kitaptaki değişikliklere şu şekilde baktıklarını da açıklamışlardı. Bazı kelimeler Amerika için iğrenç.
Bu kitabın içeriğinin aşırı şiddet içeriği ve savaş vahşi ve insanlık dışı bir olay olarak da tasvir etmesi nedeniyle karşı çıktı ve yasaklandı söylendi. Kaliforniya'da kitabın okunmasının yasaklanmasının nedeni kirli dil kullanılmasıydı. Ayrıca ifade özgürlüğünün beşiği olduğu iddia edilen Fransa'da durum daha da vahimdir. Batı'daki Siyonist lobinin aşırı baskısı nedeniyle Holokost'a yönelik her türlü eleştiri ciddi bir şekilde sansürleniyor ve Fransız filozof Roger Garaudy, İsrail'in siyasetlerinin İdol isimleri adlı kitabını Fransa'da yazdı ve mahkemeye çağrıldı. Bir Fransız mahkemesi kitabın yeniden basılmasını yasakladı ve Garaudy'ye 240 bin frank para cezası verdi. Bu arada Garaudy bilimsel bir çalışma yürütüyordu ve kitabı belgelere dayandırmıştı.
Elbette yazarlar da boş durmuyor ve protestolarını dile getiriyorlar. Örneğin bir açık mektupta bir grup Amerikalı yazar son dönemde Texas, Linder'deki okullardaki hükümet yetkililerinin kurgu kitaplarından bazılarının okunmasını yasaklama kararını protesto etti. Amerikan Kalem Derneği'nin internet sitesinde yayınlanan mektupta yazarlar hikaye kitaplarını ahlaka aykırı içerik bulunduğu gerekçesiyle yasaklamanın hikaye kitaplarını değerlendirmenin doğru bir yolu olamayacağını ve yeniden incelenmesi gerektiğini yazdılar. Tarihin bize gösterdiğine göre kitap okumu yasaklamak yazarın hayatını her şeyden çok etkiliyor.
Boris Pasternak, sansürün yaygın sonuçları ile hayatı altüst olan yazarlardan biridir. Doktor Jivago kitabının Rus yazar ve şairi bu yasaklardan en çok etkilenen isimlerden biridir. Bu roman daha sonraları Nobel Edebiyat Ödülü'ne bile Boris Leonidovich için kazandırdı. Boris Pasternak, Sovyetler hükümetinin baskıları yüzünden ödülü kabul etmedi. Bu kitabın yayınlanması Pasternak'ı ailesi ve yakınları için büyük sorunlar yarattı. Ölümünden sonra bile sorunlar devam etti.
Doktor Jivago, Jivago kitabının asıl kahramanı olarak Rusya'nın iç savaşının ortasında kaderi dramatik bir şekilde değişen bir şairdir. 1917 Ekim devrimini modern gelişmelerin başlangıcı ve çarlık gerici geleneklerinin çöküşü olarak gören Rus edebiyatının diğer klasik eserlerinden farklı olarak kitabın kahramanı bu fenomeni ahlaki ve değerlerin çöküşünde bir tür siyasi gerileme olarak görüyor.
Sovyet hükümeti için romanlar, piyesler ve şiirler, yaygın siyasi propaganda ve insanları sosyalizme götürmek için, beyin yıkama için hassas ve etkili araçlardandır. Stalin, yazarlardan komünist hükümeti öven hikayeler ve şiirler yazmalarını bekliyor ve buna insan ruhunun mühendisliği adı verirdi. Doktor Jivago'nun hikayesi, aşık bir adamın hikayesidir. Dış havadis etkisi altında hayatı altüst olan aşık bir insanı hikayesidir. Kitap 1956'da tamamlanmış ancak o yıllarda resmi Sovyet politikasına muhalefet nedeniyle ülkede yayınlanmasına izin verilmemiştir. 1957'de bir İtalyan yayıncı tarafından yayınlanmıştır. Kitap nihayet 1988'de Rusya'da yayınlanmış.
Nobel Edebiyat Ödülü 1958'de Doktor Jivago'ya verildi ve Pasternak hükümetin baskısı altında Nobel ödülü mektubunu bile reddetti. Ülkesini kendi özgür iradesiyle terk etme özgürlüğü verildi ancak Pasternak vatanı asla terk etmedi ve yıllar süren acı ve hastalıktan sonra 1960'da öldü.
Muhterem dinleyiciler, kitabın konu isimli dizi sohbetimizin 46. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 32. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Hayrı yapan o hayırlı işten daha hayırlıdır. Kötülüğü yapan da o kötülükten daha kötüdür. Hiç şüphesiz Allah'ın rahmet ve azabı insanın hayır ve şer tüm amellerini kapsar. Hayırlı iş iyidir ve mükafatı vardır ve şer iş ise kötüdür ve cezası vardır. İnsanlar da yaptıkları iyi işleri itibariyle ödüllendirilir ve işledikleri kötü ve çirkin amelleri nedeniyle cezalandırılır ve azaba uğrar. Bu insanın işlediği hayır veya şer amelleri tıpkı bir ağacın meyveleridir veya güneşin ışığı gibidir ve o işi yapan kişi yani fail ise tıpkı ağacın kendisi veya bizzat güneş gibidir. Bu yüzden iyi iş yapanın yaptığı iyi işten daha iyi olduğu söylenir. Zira bizzat kendisi iyi işin kaynağı veya üreticisidir. Öyle bir iş ki defalarca kendi üreticisi tarafından tekrarlanabilir. Bu yüzden eğer yapılan hareket ve amel iyi, hayır ve sevilen ise o işin faili daha iyi ve daha sevimlidir. Ayrıca hayır işleyen herkesin çevresinde genelde hava ve heves veya kötü çevresi gibi önleyici faktörler de bulunur. Fakat tüm bunlara karşı direnmesi ve o faktörleri geri itmesi ve hayır işi yapması gerekir. Bu yüzden kendisi yaptığı hayır işinden daha hayırlı ve daha değerlidir. Buna karşı kötülük yapan kişi ise ilahi fıtrat, semavi emirler ve nehiler ile karşı karşıyadır. Fakat böyle biri tüm bunlara sırt çevirerek onları çiğniyor ve şer işlerle meşgul oluyor. Bu yüzden de kendisi yaptığı amelden daha kötüdür. Diğer yandan iyi işler yapan kişiler daha iyisini yapmak isterler. Fakat gerekli imkanları yoktur. Başka bir tabirle iradeleri yaptıklarından daha yüksektir. Öyle ki bazen maalesef bundan fazlasını yapamıyorum. Yapabilseydim şöyle veya böyle yapardım gibi şekillerde hayıflanırlar. Örneğin bir aileye maddi yardım yapan kent veya ülke veya hatta tüm dünyada yardıma muhtaç olanlara yardım etmek ister. Fakat kısıtlı maddi imkanları nedeniyle bunu yapamıyor. Aynı şekilde şirretler de daha fazla güç ve kuvvete sahip olsalar, şirretliklerini daha yüksek seviyelere taşırlar. Örneğin bir bankayı soyan hırsız tüm bankaları soymak ister. Ehlibeyt imamlarından Hazreti İmam Muhammed Bakır aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Müminin niyeti amelinden daha iyidir. Zira kalbinde yapamayacağı hayırlı bir iş vardır ve kafirin niyeti amelinden daha kötüdür. Zira kafasındaki kötü işleri yapmak ister fakat buna gücü yoktur. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.
Thank you.